Ayrım 12. Eğitim-ekonomi ilişkisi. Eğitimin ulusal amaçlara, bireyin gelişim düzeyine ve toplumun beklentilerine uygun olması kadar ekonominin gereklerine de uygun olması gerekir. Ekonomi biliminin uğraşı alanı ülkenin tüm ekonomik sorunlarıdır. Eğitim ekonomisi ise daha derinlemesine bu kavramların çerçevesi içinde eğitimin ekonomik yönünü inceler. Eğitim ekonomisi bulguları ile eğitimin ekonomik temellerini vermeye çalışır. Parantez içinde başaran 1975. Eğitim ekonomisi eğitime ekonomik bir yaklaşımla odaklanırken genel olarak aşağıdaki sorulara yanıtlar arar. Parantez içinde Tural 2002. 1. Ne tür eğitimsel nitelikler üretilecektir? Tüm çağ nüfusuna zorunlu eğitim hizmeti sunmak ulusal önceliklerden biri midir? Orta öğretimde genel eğitime mi yoksa mesleki eğitime mi öncelik vermek daha fazla ekonomik değer taşır? Genel ve mesleki eğitim arasında öğrenci dağılımının oranları ne olmalıdır? Yüksek öğretimde öğrenenlere ne tür eğitimsel nitelikler kazandırılacaktır? 2. Yukarıda belirtilen eğitimsel niteliklerin ne tür kaynak, araç, gereç ve teknoloji ile nasıl üretileceği sorusuna yanıt aranır. Eğitim yüz yüze mi yoksa uzaktan eğitim teknolojisiyle mi yapılacaktır? Eğitimde yeni teknolojiler ne ölçüde ve nasıl kullanılacaktır? Sınıflar ve okullar hangi büyüklükte olacak ve öğrenci sayıları ne kadar olacaktır? Eğitim hizmeti kamuca mı yoksa özel kesim desteğiyle mi sağlanacaktır? 3. Eğitim hizmetlerinden kimler nasıl yararlanmaktadır? Irk, toplumsal köken, cinsiyet değişkenlerine göre eğitimdeki eşitsizlikler ve bunların iş gücü piyasası uzantıları nelerdir? Zorunlu eğitimden yararlanamayan çağ nüfusunun özellikleri nelerdir? Bunların eğitime katılmaları niçin önemlidir? Bunun için neler yapılabilir? Yüksek öğretimden kimler yararlanmaktadır? Kaynakların verimli kullanımı ve eşitsizliklerin giderilmesi bağlamında eğitimden yararlanan özelliklerinin eğitim finansmanı açısından doğruları nelerdir? Bu sorulara verecek yanıtlar eğitimden ne beklediğimizi, eğitim yoluyla hangi özellikleri nasıl üreteceğimizi ve bu ürünün toplumda nasıl paylaşılacağını ortaya koyacaktır. Bu sorular ulusal kalkınma planlarında ve eğitim planlamasında ele alınıp uygulamaya konulması zorunludur. Kalkınma ve eğitim. Kalkınma, gelişme, büyüme kavramlarına farklı anlamlar yüklenmektedir. Ekonomik büyüme, toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya dönük mal ve hizmetlerin üretimindeki sayısal artışı, kişi başına düşen üretim ve geliri ifade eder. Büyüme nicel bir kavramdır. Büyüme bir ülkenin bir yıl boyunca üretmiş oldukları ulusal gelirlerine bakılarak hesaplanabilir. Parantez içinde Şişman 2006. Büyüme ve gelişmede daha çok bir doğallık söz konusudur. Kalkınmada ise planlılık, ekonomik ve toplumsal amaçlılık daha önceliklidir. Kalkınma, bireylerin güvenç düzeyini yükseltmek amacıyla siyasal iktidarın belli ekonomi ve toplumsal politikalar izleyerek toplumun yapısını değiştirme girişimi olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda kalkınma ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve eğitsel gelişmeyi ifade etmektedir. Eğitim geliştikçe ekonomi ve toplum gelişir. Kalkınmanın temelinde yetişmiş insan gücü yatmaktadır. Bir ekonomik kalkınma etmeni olarak eğitime ilginin artmasının nedeni, ekonomik kalkınmaya önem verilmesi ve eğitsel kalkınmada insan etmeninin etkisinin herkesçe kabul edilmesidir. Böylece emeğin niteliğini yükseltmenin eğitimi geliştirerek sağlanacağı düşünülmektedir. Topluma verilecek temel, genel ve mesleki ve hizmet içi eğitimin nitel ve nicel düzeyi artırılarak ekonomik ve toplumsal gelişmeye önemli katkı yapacağı ve özellikle bireyin verimliliğini artıracağı anlaşıldığından insan gücüne yatırım konusu tüm ülkelerin ilgisini çekmektedir. parantez içinde Karakütük 2003. Kalkınma aynı zamanda bir toplumda yaşayan tüm insan kaynaklarının geliştirilmesini ve toplumun bir çağdaşlaşma aracı olarak da görülmektedir. Parantez içinde Varış 1994. Ekonomik büyüme ve eğitim ilişkisi. Eğitimin ekonomik büyümeye katkısı son zamanlarda önemli bir kabul görmekle birlikte, diğer faktörlerle kıyaslandığında eğitimin kesin katkısını tanımlamak veya ölçmek oldukça güçtür. Araştırmalar, katkının miktarını ölçme girişimlerinden uzaklaşma, buna karşılık kaynak dağılımının etkinliği hakkındaki diğer sorulara yönelindiğini göstermektedir. Parantez içinde Woodhull 1987. Ekonomik büyümenin itici unsurları, bunların özellikleri, ekonomi biliminin en güncel araştırma konularıdır. Ekonomik büyüme ve eğitim arasındaki ilişki, 1960'lı yıllarda Theodor Schultz tarafından ortaya atılan beşeri sermaye kavramından sonra sistematik olarak araştırılmaya başlanmıştır. Eğitim ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi açıklayan ilk bilimsel çalışmalar Denison tarafından yapılmıştır. Denison, genetik ailenin sosyoekonomik statüsü ve geliri, ırk, cinsiyet, yaş, deneyim ve güdüleme gibi unsurların eğitim dışında bireyler arasındaki gelir farklılığı yarattığını da belirlemiştir. Parantez içinde Şişman 2006. Eğitimin ekonomik büyümeye olan katkısı iki yoldan gerçekleşmektedir. Parantez içinde Şişman 2006. 1. Çalışanları daha verimli hale getirerek ekonomik büyümeye doğrudan katkı yapmak. 2. Bilginin paylaşılması ve toplumun eğitim düzeyinin teknolojik yenilikler için yeterli hale getirilmesi ile ekonomik büyümeye dolaylı katkı yapmaktır. Eğitime yapılan insan sermayesine yapılan yatırımlar, bireylerin bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirerek tüm toplumun niteliğini artırır. Daha donanımlı, iş gücü ile fiziksel sermaye birlikte toplam üretime katılarak maddi getirilere dönüşebilir. Genel olarak daha yüksek gelir düzeyine sahip olan ülkeler daha yüksek eğitim elde etme olanağına sahiptir. Ancak bu eğitimin daha yüksek çıktığı ve gelir düzeyinin zorunlu bir nedeni olduğu anlamında yorumlanamaz. Çünkü eğitim hem yatırım hem de tüketim malıdır. İnsanların geliri arttıkça eğitime daha fazla istemde bulunacaktır. Ayrıca çocukları için de daha fazla eğitime kaynak ayıracaktır. Ancak bu durum eğitimin verimliliğini yükseltmeye katkısı bakımından tartışmalıdır. Eğitim işverenlerce iş gören seçiminde önceliklidir. Örneğin herhangi bir iş için çok sayıda başvuruyla karşılaşan işveren ise başvuranların sadece eğitim düzeylerine bakarak seçme alanını daraltma eğilimi gösterebilir. Sonuç olarak bazı işlere giriş hakkını elde edebilmek için belli bir eğitim düzeyinin gerekliliği öğrenim süresini uzatarak temel verimlilikte az bir değişime göstererek ya da hiç değişiklik göstermeden bireyi yukarıya doğru harekete yöneltebilir. Parantez içinde Hicks 1987. Eğitimin yatırım ve tüketim özelliği. Ekonomik açıdan eğitim pahalı bir yatırım olarak görülmektedir. Devlet, aileler, işletmeler, gönüllü kuruluşlar eğitime yatırım yapmakta, kaynak ayırmaktadır. Eğitim aynı zamanda birey ve toplum açısından uzun vadeli bir yatırım olarak görülmektedir. Sonuç olarak eğitim, getirisi en yüksek olan bir yatırımdır. Aynı zamanda eğitim bir tüketim malı olarak da görülmektedir. Eğitim harcamaları, insan ihtiyaçlarını karşılamaya dönük bir tüketim harcamasıdır. Ancak eğitim, bütün tüketim mallarından daha uzun ömürlü kullanılmakla, eskiyip tükenmeyen, insanın yaşamı boyunca yararlandığı bir mal ya da kaynak olarak tanımlanır. Parantez içinde Şişman 2006. Eğitime yatırım yapmak yetişmiş insan gücüne, parantez içinde insan sermayesi, yatırım yapmaktır. İnsanlar eğitim, yetiştirme ya da benzer etkinliklerle kendilerine yatırım yaparlar ve böylece yaşam boyu kazançlarını artırarak geleceklerini güvence altına alabilirler. Ekonomistler yatırım kavramını hemen doyum ya da fayda sağlayan, ancak gelecekte gelir yaratmayan tüketim harcamalarının tersine gelecekte gelir sağlayacak değerlerle ilgili harcamalara işaret etmektedirler. Gelecekte gelir sağlayacak değerlere ise sermaye denilmektedir. Geleneksel olarak yatırım ve sermaye ile ilgili ekonomik analizler, makine, donanım ya da bina gibi üretken kapasite yaratma yoluyla gelecekte gelir getirecek fiziki sermaye üzerinde yoğunlaşılmıştır. Örneğin klasik ekonomistler, parantez içinde A. Simit gibi, tıpkı bir fabrika veya diğer işletmelerin üretkenlik kapasitelerini artıran yeni makinelerin ya da diğer fiziki sermaye mallarının satın alımında olduğu gibi, eğitimin de iş görenlerin üretkenlik kapasitesini artırmaya yardım ettiğine işaret etmişlerdir. Böylece fiziki sermaye yatırımları ile insan sermayesi yatırımları arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Parantez içinde Wood Hale 1987. Eğitim, hizmet ve mal özelliği. Eğitimin hizmet ve mal özelliği. Gereksinimlerimizi karşılayan her şeye mal ve hizmet denilebilir. Gereksinimleri karşılayan bazı şeyler elle tutulur, gözle görülür değillerdir. Örneğin bir doktorun hastasını muayene ederek sağlık sorununu gidermesi, öğretmenlerin öğrencilere istendik davranışlar kazandırması, devlet memurlarının kamusal bir hizmeti görmeleri hizmet olarak değerlendirilir. Parantez içinde Tural 2002. Sosyal bir kurum olan eğitim kamusal bir hizmettir. Eğitimde bir harcama karşılığında öğrencilere verilen nitelikler ve hizmet ekonomi açısından mal kavramı ile açıklanabilir. Eğitimin mal özelliği, eğitimden yararlananların ve toplumun gereksinim duyduğu davranışları kazanmaları için bir hizmetin sunumundan oluşmaktadır. Öğrencilere sunulan eğitim doğrudan yaşamsal olmadığı için öğrencilerin eğitimden yararlanmaları onların isteğine bağlıdır. Bu bağlamda öğrenciler, öğrenmeye güdülenme, istidat ve yetenekleri oranında eğitimden yararlanmaktadırlar. Ayrıca öğrenciler hemen hemen birbirlerine denk bir harcama yapmalarına rağmen aldıkları eğitimin miktarı oldukça farklı olmaktadır. Parantez içinde Başaran 1975. Mevlana'nın söylediği gibi herkes kabınca alır. Eğitim hizmeti değişen ekonomik sistem anlayışıyla birlikte 1850'li yıllardan beri devletlerin temel görevlerinden birisi olarak görülmüştür. Ancak yakın zamanlarda eğitim hizmeti özel sektörün de üretim yapabileceği bir alan olarak görülmeye başlamıştır. Ekonomik bir mal olan eğitim bir yandan devletin kamusal hizmeti olarak görülmekte, bir yandan da özel sektör kuruluşlarınca eğitim hizmetleri verilmesi uygun görülmektedir. Özellikle ikinci durumda eğitim piyasada fiyatı olan bir ekonomik mal özelliği göstermektedir. Böylece özel eğitim hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar eğitim hizmetinden sağlayacakları kar güdüsüyle bu hizmeti üretmekte ve bireylere sunmaktadırlar. Eğitim hizmeti toplumdan topluma ve bölgeden bölgeye değiştiği gibi toplumların benimsediği ekonomik sistem dini ve kültürel temelleri tarafından da belirlenebilir. Ancak eğitim hizmeti ister serbest, isterse piyasada alınıp satılan ya da kamusal bir mal olsun, dünyada kabul gören genel eğitimlerden, teknolojik gelişmelerden ve ülke gereksinimlerinden bağımsız olarak sunulması düşünülemez. Eğitim hizmetinin ulusal ve ulusal amaçlara ulaştırıcı nitelikte olması gereklidir. Parantez içinde Şişman 2006. Eğitim sunusu ve özellikleri. Bir malın sunumu değişik ücretlerden o malın fiilen satılmak istenen miktar olarak tanımlanabilir. Bir malın sunumuna o malın üretim maliyeti, malın kendi maliyeti ve diğer malların ücretlerinin etkisi olur. Malın kendi ücreti kolay kolay değişmez. Bu nedenle diğer değişkenler sabit kabul edildiğinde malın ücreti arttıkça üreticinin piyasaya sunmak istediği mal miktarı yükselir. İşletmelerin sunumları toplamı piyasa sunumunu oluşturur. Piyasa sunumu ile tek bir işletmenin sunumu arasındaki nitelik farkı bulunmamaktadır. istemin oluşturduğu ücret ile miktar arasındaki ters yönlü ilişki, sunumdaki ücret ile miktar arasındaki doğru yönlü ilişki piyasada belli bir noktada kesişmektedir. İstem ve sunumun kesiştiği ortak ücret piyasa denge ücretidir. Eğitim hizmetinin sunumu diğer mal ve hizmetlerin sunumundan farklı özelliklere sahiptir. Öncelikli olarak belirtilmesi gereken eğitim hizmetinin bir kamu hizmeti özelliği taşımasıdır. Çünkü eğitimin yararları sadece bireyleri değil, aynı zamanda tüm toplumu etkilemektedir. Bazı düşünürlere göre eğitim hizmetinin sunumu zaman yönünden eğitim istemine göre öncelik gösterilmesi gerektiği kabul edilmektedir. Böylece eğitim istemi oluşmadan eğitim sunumunun hazırlanması gerektiği belirtilmektedir. Diğer yandan bunun tersi de ileri sürülmektedir. Denge ücretinde olduğu gibi eğitimde istem ve sunum da dengelenmelidir. İstemin fazla, sunumun az olması eğitimde ikili öğretime, öğretimde niteliğin düşmesine ve okullaşma oranının düşmesine neden olur. Sunumun fazla, gereksinimden fazla okul binasının olması ya da gereğinden fazla öğretmen yetiştirilmesi, istemin az olması ise kaynak israfına, verimliliğin düşmesine ve maliyetin artmasına neden olur. Parantez içinde Karakütük 2003. Bu nedenle etkili bir eğitim planlamasına, iş gücü ve istihdam dengesinin kurulmasına gereksinim vardır. Eğitim hizmetinin sunulmasında hizmeti oluşturan parçaların bir bütün halinde eksiksiz sunulması gerekir. Eğitimin sunulması için okul binasının, öğretmenlerin eğitim araç ve gereçlerinin, diğer iş görenlerin ve işletme giderlerinin eksiksiz bir uyum içinde sunulması gerekir. Eğitim hizmetlerinin diğer malların sunulmasında farklı zamana gereksinim duyulmasıdır. Diğer mallar isteğe göre hazır olduğu zaman satılabilirken, eğitimin satışı öğrencilerin daha çok zamanını gerektirir. Bu nedenle eğitim hizmetinin alıcısının, parantez içinde öğrenci, daha çok para, emek ve zaman harcaması gerekebilir. Parantez içinde Başaran 1975. Sunum açısından eğitim bir hizmet üretimidir. Eğitim hizmeti üretimini diğer hizmetlerden ayıran önemli unsurlardan biri, eğitim hizmetinin uzun bir süreye yayılması ve devamlılığıdır. Bu nedenle eğitimde kaliteyi yakalamak kadar eğitimde kaliteyi sürdürmek de önemlidir. Eğitimin sürekliliği ilkesini eğitimin her düzeyinde dikkate almak gerekiyor. Kamunun eğitim hizmeti sunumunu etkileyen etmenlerden biri, eğitim kurumlarının birbirlerini tamamlamasıdır. Örneğin, devletin bir ilk öğretim okulunu açmayı planlaması demek, aynı zamanda bu okuldan mezun olacak öğrencilerin bir üst öğrenim okullarının açılmasını da zorunlu kılar. Bu nedenle kamu eğitim sunumundaki artış, eğitim sisteminin genişlemesini gerektirir. Bu durumda eğitim maliyetlerini artırır, eğitim sisteminin belli bir kısmında meydana gelen hızlı gelişme, sistemin diğer bölümlerindeki eğitim hizmetlerinin niteliğinin düşmesine neden olabilir. Parantez içinde Şişman 2006. Eğitim, talep ve özellikleri. Toplumsal fayda yaratan eğitimin istem açısından zorunlu eğitim dışında karar vericileri bireylerdir. Zorunlu eğitim dışında çocuğunun eğitim kararını veren anne babanın bireysel düzeydeki kararı toplumsal faydanın düzeyini belirlemektedir. Eğitim almaya karar verilirken ekonomik açıdan da konuya yaklaşılması gerekmektedir. Çünkü insanların ekonomik gücü eğitim istemini etkiler. İnsanlar neden eğitim almak isterler? Eğer eğitim bir insanın gelecekteki gelirini artırıyorsa, eğitimle artan gelir, eğitimin getirisi, eğitim almanın maliyetinden fazla ise eğitim almaya karar vermek ekonomik olarak anlamlıdır. Bir toplumda eğitim almanın maliyeti çok yüksek ama eğitimle artan gelir eğitimin maliyetini karşılamıyorsa, bu toplum bir süre sonra eğitimsiz insan sürüsü haline gelebilir. Bu nedenle toplumun gönencini artırmaya çalışan bir devlet eğitimin maliyeti ne kadar yüksek olursa olsun, bedava ya da maliyetinin altında eğitim hizmeti üreterek bireyleri eğitim almaları için teşvik etmek durumundadır. Devletin eğitim sunumu açısından önceliği ücretsiz ya da maliyetinin altında eğitim hizmeti üretmek olmalıdır. Parantez içinde Kumcu 2005. Eğitim istemi, bireyin belli bir konuda, belli bir düzeyde ve belli bir eğitim kurumuna devam edebilme olanağı olarak tanımlanabilir. Bireyin eğitim gereksinimini karşılayacak bir güce sahip olduğu varsayıldığında, eğitim hizmetine istem yaratan başlıca etkenler birey ve toplumdur. Bireysel eğitim istemini, bireyin yaş, cinsiyet, kalıtsal özellikleri, akademik başarısı, isteği, yetenekleri ve kapasitesi gibi kişisel özelliklerden, bireyin ailesinin sosyoekonomik düzeyi, arkadaş kümesi ve toplumsal çevre etkilemektedir. Eğitim-öğretim sürecinin yapılanması, eğitimin bireye maliyeti, eğitime başvuru koşulları ve seçimi, toplumdaki nüfus, meslek, ekonomik toplumsal gelişmeler, eğitimdeki değişme ve gelişmeler, gelenekler ve ekonomik toplumsal gelişmeler, eğitimdeki değişme ve gelişmeler, gelenekler, moda da bireylerin eğitim istemlerini etkileyen kurumsal etkenlerdir. Bireylerin eğitim istemleri toplamı toplumsal eğitim istemini oluşturur. Bu bağlamda toplumun eğitim istemlerine göre eğitim planlaması yapılmalıdır. Böylece toplumdaki bireyler hangi türde eğitimi almak istiyorsa, eğitim planlaması bunu sunacak nitelikte olmalıdır. Parantez içinde Karakütük 2003. Eğitim istemi tüm ülkelerde zamanla artma eğilimindedir. Eğitim istemindeki artışı etkileyen etmenler şöyle sıralanabilir. Parantez içinde Şişman 2006, Karakütük 2003. Ekonominin nitelikli insan gücü istemi, yeni iş alanlarının oluşması. Ülkenin ve hane halkının ekonomik gelir düzeyinin artması. Nüfus artışı, bilim ve teknolojideki gelişmeler. Anne babanın eğitim düzeyinin artması, eğitilmiş bireylerin daha fazla eğitim alma isteği. Zorunlu eğitim sürelerinin artması sonucu, öğrencilerin okulda kalma süreleri de artmıştır. Eğitimin finansman kaynakları. Eğitim finansmanı, eğitim ekonomisinin önemli konu alanlarından biridir. Eğitim alanında para yönetimi, değişik öğretim tür ve düzeylerinin sunumu için gerekli parasal kaynakların elde edilmesi ve bu kaynakların adil bir biçimde dağıtılması için önemlidir. Parantez içinde Tural 2002. Hemen hemen tüm ülkelerde eğitim harcamaları gayri safi milli hasılanın %6'sı ile 10'u arasında değişmektedir. Bir ülkenin yeterli düzeyde ekonomik büyümeyi gerçekleştirebilmesi için çoğunlukla belli bir asgari eğitim düzeyine ulaşması beklenir. Bu arada nüfusun farklı grupları arasında eğitim fırsatlarının dağılımı sosyal adalet açısından çok önemlidir. Ekonomik büyümeye ve gelir dağılımına etkileri ve etkinliklerinin genişliği bakımından eğitimin finansman sisteminin karmaşıklığı doğaldır. Bu karmaşıklık eğitimin her kamu, hem kamu hem de özel sektör tarafından yürütülmesi nedeniyle daha da artmaktadır. Bu nedenle belki de eğitim yarı kamusal bir mal olarak tanımlanabilir. Eğitimin finans sistemlerinin değerlendirilmesinde birbiriyle ilişkili ve geleneksel olarak bazı ölçütler kullanılmaktadır. Bunlar sağlanan eğitim hizmetlerinin yeterlilik düzeyi, eğitim kaynaklarının dağılımının etkinliği ve kaynak dağılımının adil olma düzeyi olmak üzere 3 türlüdür. Parantez içinde Benson 1987. 1. Kaynakların yeterliliğini belirlemede ilk öğretimde okullaşma oranı, cinsiyet dengesi, yani kız çocuklarının eğitimden yararlanma oranları, orta öğretimde okullaşma oranı ve yetişkin okur yazarlığı olmak üzere 4 ölçüt kullanılmaktadır. 2. Etkinlik, eğitimde etkinliği değerlendirmek için maliyet, fayda ve maliyet etkinlik olmak üzere 2 temel ölçüt kullanılmaktadır. Maliyet fayda oranı çıktıyı sabit tutup maliyetleri düşürerek azaltabilir. Bu durum etkinliğin artışı demektir. Maliyet etkinlik, eğitim kurumları tarafından tüketilen gerçek kaynaklar oranla eğitim çıktılarının miktarı anlamına gelir. Genellikle etkinlik standardından sapmalar şunlardır. A. Aşırı derecede öğrenci firesi. B. Aşırı derecede sınıf tekrarı. C. Sınıflarda yüksek başarısızlık oranı. D. Öğretimdeki ilerlemenin gereğinden daha yavaş olması ve uzun zaman almasıdır. 3. Adalet, eğitim finansman sistemlerinin çoğunun oluşturulmasında adalet arayışının etkileri oldukça fazladır. İlk ve orta öğretim kurumlarının finansmanındaki yaklaşımlar arasındaki farklılıklar yeterince belirgin olduğundan bu iki ana eğitim alanının açık ve net bir biçimde birbirinden ayrılması gereklidir. Özellikle ilk öğretimde ülke genelinde ortak bir standardın oluşturulması gereklidir. Ülkenin kalkınması için ekonomi, sağlık, tarım, güvenlik, turizm, eğitim ve benzeri belirlenen hedeflere ulaşmak için parasal kaynağa gereksinim vardır. Bu sektörlerden birine daha fazla kaynak ayrılması demek, diğerlerinden o oranda vazgeçilmesi demektir. Ülkelerin madde ve insan kaynakları kıttır. Bu kıt kaynakların sektörler arasında önceliklere göre dağıtılması ve eğitim sektörüne ayrılmış olan parasal kaynakların alt sistemlere dengeli olarak dağılması gerekir. Eğitim sistemine parasal kaynak ayrılmasının gerekçesi, eğitimin ekonomik kalkınmanın bir lokomotifi olmasıdır. Eğitim finansmanı çoğunlukla vergilerden sağlanmaktadır. Genel olarak eğitim finansman modelleri 3 grupta incelenmektedir. Bunlar 1. Doğrudan finansman. Eğitim bir kamusal mal olarak görülmekte ve eğitim harcamalarının tümü devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle eğitimin örgütlenmesini devlet üstlenmektedir. 2. Kısmi finansman. Eğitim yarı kamusal mal olarak görülmektedir. Eğitim harcamalarının bir kısmı devletçe ve bir kısmı da harç ve resimlere öğrencilerden alınmalıdır. 3. Dolaylı finansman. Eğitim özel mal olarak görülmektedir. Eğitim harcamalarını devlet ya da özel sektör üstlenebilir. Eğitimden yararlananlar eğitimin bedelini ödemesi istenmektedir. Devlet öğrencilere kredi ya da hibe olarak eğitimi satın alma gücü transfer eder. Parantez içinde Karakütük 2003. Eğitim hizmetlerinin kamu tarafından üretilen bir mal ve hizmet olması ve yaydığı yoğun dışsallıklar da eğitim hizmetlerinin kamu tarafından karşılanmasını zorunlu kılmaktadır. Parantez içinde Hesapçıoğlu ve İnandı 2008. Ülkemizde eğitim ilk öğretimden üniversiteye kadar kamusal mal olarak görülmekte ve eğitim finansmanı devletçe karşılanmaktadır. Ancak 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu yüksek öğretimi yarı kamusal karma bir mal olarak görmekte ve öğrenim harcı adı altında kısmi finansman uygulaması gerçekleştirmektedir. Üniversite düzeyinde kısmi finans desteği istenmesi bir ölçüde normal karşılanabilir. Anayasanın 42. maddesi gereğince ilköğretimin zorunlu, parasız ve devletçe karşılanması gerekmektedir. Kamusal bir hizmet olan eğitimin finansmanının devletçe karşılanması esas olmalıdır. Anayasa ve yasal çerçevede herkesin eğitim hakkı, fırsat ve imkan eşitliği sağlanmalıdır. Eğitim standartları, parantez içinde program, araç gereç, fiziki donanım, spor salonu, nitelikli öğretmen ve personel oluşturulup bu standartlar, koşullar ülkenin her köşesinde eşit ve adil bir biçimde uygulanmalıdır. Sosyal, laik ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal birlik ve beraberliği sağlamak için eğitime, özellikle de ilk öğretime çok önem ve öncelik vermesi gerekmektedir. Devlet harcamalarında birinci öncelik eğitim olmalıdır. Ancak eğitimden yararlanan ya da yararlanmayan bireylerin de gönüllü olarak eğitime katkıları sağlanarak toplumun tüm kesiminin olabildiğince eğitimden eşit bir şekilde yararlanma fırsatı sağlanmalıdır. Amerika'da eğitim finansmanı federe devlet eyalet yönetimi ve yerel yönetimlerce karşılanmaktadır. Eğitim giderleri özellikle yerel seviyede varlık vergisi, eyalet seviyesinde satış ve gelir vergisinden, federal devlet seviyede ise dolaylı olarak bireysel gelir vergilerinden elde edilmektedir. Eğitim gelirlerinin yerel düzeyde payı 1930'larda %80 civarındayken 2000'de bu oran %44'e düşmüştür. Eyalet katkısı 1930'larda %17 iken 2000'de %49'a çıkmıştır. Federal düzeyde ise 1930'lu yıllarda %4 iken değişik yıllarda artma çoğalma eğilimi göstermekle birlikte 2000'de %7.1 seviyelerinde kaynak ayrılmıştır. Eğitime harcanan toplam kaynak miktarı 1930'da 2.89 milyon dolar iken 2000'de 343 milyon dolar olmuştur. Eğitim giderlerini karşılamada vergi toplamasında dikkat edilecek hususlar şöyle sıralanabilir. Parantez içinde Lunenberg ve Ornstein 2004. 1. Vergiler istemsiz bile olsa ülke ekonomisinin dengesini bozmamalıdır. İnsanlar ağır vergilerden dolayı işlerini ve yaşadıkları bölgeleri terk etmemelidir. 2. Vergiler adaletli olarak toplanmalıdır. Vergiler insanların ödeme gücüne göre olmalı. Vergiyi ödeyenlerin ödeyebileceği miktarı aşmamalıdır. Çok geliri olandan, çok az geliri olandan daha az vergi toplanmalı. 3. Vergiler kolay toplanabilir olmalıdır. Vergiler vergi ödeyene ve devlete en az maliyetle toplanmalıdır. 4. Vergiler değişen ekonomik koşullara yanıt verebilir olmalıdır. Ülkede enflasyon olduğunda vergiler de artırılmalıdır. Ekonomik durgunluk zamanlarında ise vergiler azaltılmalıdır. 5. Vergiler yeterli verimliliği sağlamalıdır. Kişisel ve toplumsal bir yatırım olan eğitim harcamaları, devlet, öğrenciler ve aileleri, işverenler ve uluslararası örgütler gibi değişik kaynaklardan sağlanmaktadır. Ülkemizde genel anlamda eğitimin maliyetini devlet karşılamaktadır. Kişisel harcamalar ise kitap, kaynak kitap, kırtasiye, giyim, ulaşım, beslenme gibi harcamalar ve eğitime devam edildiği için geliri getirici bir işten yoksun kalmaktan dolayı fırsat maliyetidir. Bazı az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bireysel maliyeti sıfırlamak için öğrencilerin kitap, kırtasiye, önlük, kahvaltı ve öğle yemeği gibi bedelsiz desteklerin yanında fırsat maliyetini karşılamak amacıyla aileye bir miktar para vermektedir. Son yıllarda fırsat maliyetini karşılamak için ilköğretim öğrencilerine, özellikle kız çocuklarına Haydi Kızlar Okula kampanyası çerçevesinde öğrenci annelerine bir miktar ücret ödenmektedir. Ülkemizde eğitim finansmanının yasal dayanağı 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu, 16.08.1997 tarih ve 4306 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun ile 24.03.1988 tarih ve 3418 sayılı kamuda değişiklik yapılması ve bazı kağıt ve işlemlerden eğitime katkı payı alınması hakkında kanunlardır. Parantez içinde Tural 2002. Bu yasal hükümlere ilişkin zaman içinde uygulamaların biçim ve sürelerine ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Eğitim harcamaları ve özellikleri. Bütün kamu harcamalarında olduğu gibi eğitim alanına yapılan harcamalar da toplumun ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmesine yaptığı katkı oranında desteklenebilir. Yapılan yatırımların değerlendirilmesi ve önceliklerinin belirlenmesinde bir takım ölçütler kullanıla gelmiştir. Bunlar fayda maliyet analizi, maliyet etkinlik, sistem analizi ve program bütçedir. Maliyet fayda analizinin amacı, Belirli sınırlamalar olmakla beraber katlanılan masraflar dışında kalan tüm faydanın hali hazır değerini azamileştirmektir. Burada masraflar kalemi sadece var olan ve yakın gelecekteki harcamaları değil, aynı zamanda proje ya da program için ömrü boyunca yapılacak masrafları kapsamaktadır. Diğer yandan diğer projeler üzerindeki dolaylı etkiler de parantez içinde dışsal, yan ve yansıma etkileri veya dış tasarruflar göz önünde bulundurulmaktadır. Böylece yapılan tüm masraflar ve elde edilen tüm fayda ya da kazanç değerlendirilir. Bu uygulamada daha çok parasal kaynaklarla işlem yapılmaktadır. Oysa eğitimin sadece parasal boyutla değerlendirilmesinin güçlükleri vardır. Bu nedenle daha çok maliyet etkinlik analizi yapılmaktadır. Maliyet etkinlik analizi genellikle belli bir anda aralarında seçim yapmak zorunda kalınan değişik projelerin öncelik derecesinin belirlenmesi için kullanılır. Maliyet etkinlik analizine başvurulmasının nedeni maliyet fayda analizinin kamu kesiminin ürettiği mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarının var olmamasıdır. Bu nedenle maliyet etkinlik analizinin kamusal yatırım program ve projelerinin değerlendirilmesine özgü bir etkinlik olduğu söylenebilir. Sistem analizi ise sayısal verilere daha az, sezgi ve yargıya daha çok yer veren bir tekniktir. Sistem analizi soyut ve can alıcı veya önemli ilişkileri içeren bir model sunar. Performans bütçe ise hükümetin gerçekleştirmek istediği amaçlar, hedefler, nihai ürünler ya da programlar gibi üretimle ilgili konulara dayanmaktadır. Parantez içinde Serin, 1979. Sistem analizi girdi ve çıktı değişkenleri arasındaki ilişkiden oluşur. Çevreden sistem üzerine değişik etkiler oluşur. Bu etkiler sistemin dengesini ve düzenini bozarlar. Sistemin yeni durumlara uyma yeteneğine göre katı ve öğrenci davranışları olur. İlk türden davranış gösteren sistemler çevreden gelen etkilere karşı katı bir tepki gösterirler. Değişen koşullara uyum gösterme sistemde en az düzeydedir. Öğrenci sistemler ise kendi kendilerini düzenleme ile denge durumlarını korurlar ya da yeni bir denge durumuna ulaşırlar. Bir sistemin esnekliği, çeşitli çevre etkinliklerine karşı denge durumunu koruması ya da yeni bir dengeye ulaşması demektir. Parantez içinde Hesapçıoğlu, 2001. Özel kesimden kaliteli mal üretimi beklentisi olduğu gibi, devletin eğitim finansmanını üstlendiği kamu hizmeti olan eğitim hizmetlerini en etkin bir şekilde yürütme ve geliştirme sorumluluğu vardır. Bunun için de devletin eğitim harcamalarını daha da fazla artması gerekmektedir. Parantez içinde Serin, 1979. Toplumun daha nitelikli ve uzun süre eğitim sistemi istemi aynı zamanda daha çok parasal kaynağın ayrılmasını gerektirmektedir. Devletin finans kaynağı ise toplumdan alınan vergilerdir. Bu nedenle kıt kaynakların etkili ve verimli bir şekilde harcanması çok önemlidir. Ülkemizde son yıllarda bazı devlet kuruluşlarının özelleştirilmesine gidilmiştir. Özelleştirmelerin amacı devletin bazı ürünlerin üretici ve satıcı konumundan asıl görevlerini daha etkili yerine getirmesini sağlamak olarak kamuoyuna dayatılmıştır. Ancak özelleştirmeler sonucunda eğitim, sağlık gibi temel insan hakkı olan alanlara yeterli kaynak ayrılmamıştır. Üstelik her geçen gün özellikle eğitim ve sağlık alanlarında özelleştirmeler artmaktadır. Bu bağlamda özelleştirmelerden elde edilen gelire devletin asıl hizmet alanlarını kıt kaynaklarla en etkili, nitelikli ve verimli bir şekilde yürütmesi beklenir. Ancak bu konuda uygulamalar tamamen bu ilkenin dışındadır. Zaten özelleştirmenin gerçek amacı da budur. Kamu hizmeti olan eğitimin diğer alanları da doğrudan etkilediği ve eğitimin temel bir insan hakkı olduğu göz önüne alınarak eğitime gereken önem ve öncelik verilmelidir. İnsan gücü planlaması ve ekonomi ilişkisi. İnsan gücü planlaması, belli bir dönemde ekonomik ve toplumsal kalkınmanın gereği olan insan kaynağının daha etkili, verimli kullanılması amacıyla bilimsel yöntemlerle yetiştirilmesi süreci olarak tanımlanabilir. İnsan kaynaklarının planlanması ile eğitim planlaması birlikte düşünülmelidir. Eğitim planlaması ile insan kaynakları planlaması arasında en belirgin fark, eğitim planlamasının tüm nüfusu kapsaması, diğer ise nüfusun bir bölümünü çalışabilir, ekonomi ve toplumsal kalkınmanın gereksinim duyduğu nitelik ve sayıdaki nüfusu kapsar. Eğitim planlaması ile insan kaynakları planlamasının ortak yönü ise, her ikisinin de mesleki yönde bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması vardır. İşte karşı tutum, insan kaynaklarının kullanılması, insan kaynakları planlamasının özel yönünü, eğitimin mesleki olmayan hedefleri ise eğitim planlamasının özel yönünü göstermektedir. Parantez içinde Karakütük 2003. Ülkenin insan gücü, istemi veya gereksinimin tahmininde bazı sayıltılar bulunmaktadır. Bunlar, 1. Endüstri veya herhangi bir ekonomi sektörünün çıktığı düzeyiyle iş görenlerin eğitimsel niteliklerinin düzeyi arasında sabit bir istikrarlı bir ilişki vardır. 2. İş görenlerin eğitimsel niteliklerinin düzeyi ve mesleki yapı arasındaki bir ilişki vardır. 3. İstenen çıktıyı üretebilmek için gerekli olabilecek iş gücünün eğitimsel niteliklerin düzeyi, meslek yapısı ve çıktının gelecekteki düzeyleriyle ilgili uzun dönemli tahminler yapmak hem mümkün hem de istendik bir durumdur. Parantez içinde Woodhull 1987. Ekonomistler eğitime yapılan yatırımların analizini 4 soru ile yapmaktadırlar. Parantez içinde Varış 1994. 1. Bir ülkede belirli bir süre içerisindeki sermaye birikimi ya da gelir artışı ile eğitim harcamaları arasında nasıl bir ilişki kurulmaktadır? 2. Eğitimin gayri safi milli gelirin artışına etkisi nedir? 3. Eğitim harcamaları ile eğitimden alınan sonuçlar arasındaki oran nedir? 4. Okullardaki öğrenci sayısı oranları ile gayri safi milli gelir arasındaki ilişki nedir? Bu sorulara verilebilecek kabul edilebilir ve gerçekçi yanıtlara göre iş gücü planlaması yapılabilir. Bir ülkenin kalkınmışlığı, o ülkenin geniş topraklara ya da çok nüfusa sahip olması ile ölçülmemektedir. Bir ülkenin gerçek anlamda ekonomik ve toplumsal gelişme potansiyeli, zenginliği kalkınma için yeterli sayı ve nitelikte insan gücünü gereken zamanda etkili ve verimli bir biçimde kullanmasına bağlıdır. Toplumun doğal olarak ilerlemesi, bireyin düşünce ve değişikliği, batıl inançların yok olması, basma kalıp düşüncelerin ortadan kalkması ile mümkündür. İnsan gücü planlaması, belirli bir ekonomik kalkınma hedefinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan meslek çeşitleri ve çalışacak olanların sayısal olarak saptanmasına ilişkin teknik yöntemlerdir. Toplumun ve ekonominin gereksinim duyduğu mesleklere yeter sayıda insan gücünün belirlenmesine insan gücü planlaması denir. Parantez içinde Şişman 2006. İnsan gücü planlamasının amacı, öncelikli olarak insan kaynağının en etkili ve verimli bir biçimde değerlendirilmesidir. İnsan gücü iyi planlanan bir ülkede, insanların yetişme potansiyelleri, ilgi, istidat ve yetenekleri çok iyi belirlenip, en uygun öğrenme ortamları, araç gereçleri ve her türlü eğitsel materyaller sağlanarak çok iyi bir eğitim sürecinden geçirilmeleri sağlanır. Yeteneklerine göre yetiştirilen bireylerin eğitimleri sırasında her türlü olanaklar seferber edilir. Çok iyi yetişmeleri sağlanır. Nitelikli bir eğitim alıp yetişen bireyler yetiştirilmiş oldukları alanlarda istihdam edilerek uygun işlerde yerleştirilirler ya da eğitimlerine uygun bir işte çalışırlar. Böyle olduğunda hem birey sevdiği ve çok iyi yetiştiği bir işte çalışmanın mutluluğunu ve verimliliğini yaşar, hem de toplum nitelikli bir iş gücünden nitelikli bir hizmet alır. Bu sürecin sağlıklı işlemesi için devlet gerekli önlemleri alır. Bireylerin aşamalı olarak geliştirilmeleri için birbirinin devamı şeklinde olan ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kademelerinden geçmeleri gerekir. Ayrıca bireylerin çalıştıkları kurumlarda ortaya çıkan gelişmeler ve bunların yarattığı gereksinimler doğrultusunda verilen hizmet içi eğitim de önemlidir. Eğitim yaşam boyu bir süreç olmasından dolayı örgün eğitim yoluyla yetiştirilen bireylerin değişen ve gelişen koşullara uygun olarak hizmet içi eğitim programlarıyla da geliştirilmeleri gerekmektedir. Parantez içinde varış 1884. Eğitimin birey ve toplumsal getirileri. Pisak-Haporlos'a göre ülkelerin eğitim yatırımlarının kişisel ve toplumsal yararı şöyle ifade edilmektedir. Parantez içinde Woodhull 1987. 1. Toplumsal ya da kişisel getiri oranları açısından ilk öğretimin getirileri tüm eğitim düzeyleri arasında en fazla olanıdır. 2. Özellikle üniversite düzeyinde kişisel getiriler toplumsal getirilerden daha fazladır. 3. Eğitim yatırımının tüm getiri oranları sermayenin ortalama fırsat maliyetinin %10'undan oldukça fazladır. 4. Eğitim getirileri açısından az gelişmiş ülkelerin getirileri gelişmiş ülkelerin benzer getirilerine göre daha fazladır. Genelde eğitimle artan gelir, eğitim almanın maliyetini karşılayabilir ama toplumun belli bir kesiminde bu ilişki doğru algılanmayabilir. Örneğin tarım kesimindeki bir aile çocuğuna yönelik eğitimi gereksiz görebilir. Çünkü çocuk eğitim alsa da almasa da büyüdüğünde aynı işi yapacaktır. Yani eğitimin gelirlerini artıracağını düşünmeyebilir. Böyle düşünüldüğünde tarım kesiminde eğitimin çok düşük kalacağı bir gerçektir. Parantez içinde Kumcu 2005. Temel eğitimin bireysel ve toplumsal getirisi diğer eğitim düzeylerinden daha fazladır. Bu nedenle hemen hemen tüm ülkeler temel eğitimi zorunlu ve parasız olarak sunmaktadır. Eğitimin bireysel yararları 3 başlık altında incelenebilir. Parantez içinde Şişman 2006. 1. Eğitimin gelir artırıcı yararları. 2. Eğitimin istihdam açısından yararları. 3. Eğitimin piyasa dışı yararları. Eğitimin bireylerin iş dünyasındaki deneyimlerine doğrudan etkileri, onların emek verimliliğini artırması nedeniyle gelirlerini de artırmaktadır. Bireylerin eğitim düzeyleri geliştikçe kendilerini yenileme, geliştirme ve her türlü yeniliğe açık olma yetenekleri de gelişir. Teknolojiye ayak uydurma ve iş yerinde uyumlu çalışma kapasiteleri artar. Böylece hem kendi verimlilikleri hem de birlikte çalıştığı sermayenin verimliliği artar. Artan verimlilik bireylerin ve işverenlerin kazançlarına da yansır. Eğitimli bireylerin sadece kazançları artmaz, aynı zamanda daha istikrarlı istihdam olanakları ve daha yüksek gelir de elde ederler. Böylece eğitimli bireylerin yaşam kalitesi de artar. Eğitim bir ülkede yaşayan insanların daha iyi anne babalar, daha hayırlı evlatlar, daha bilinçli seçmenler, daha iyi üretici ve bilinçli tüketici, daha iyi insan ve vatandaş olmalarına katkıda bulunması eğitimin toplumsal yararları arasında sayılmaktadır. Parantez içinde Şişman 2006. Çizelge 1. Eğitimin kişisel ve toplumsal yararları. Kişisel yararlar doğrudan ve dolaylı yararlar olarak ikiye ayrılır. Doğrudan yararlar, parasal yararlar, vergi sonrası kazançlardan net artış, ek parasal yararlar, öğrenciler ve aileleri için yeni bilgi ve kültürel keşfetmenin sağladığı doyum. Dolaylı yararlar ise parasal, her eğitim düzeyinde hali hazır çalışma seçenekleri, ek gelir nedeniyle mal ve hizmetlerin tüketiminde artış, parasal olmayan, aile ve çocuk arasındaki kuşaklar arası etki, iş doyumu. Toplumsal yararlar, eğitimin sonunda eğitimcilerce ödenen vergi gelirlerindeki artış, diğer gelirlerdeki artışlar, çocukların daha iyi eğitilmeleri nedeniyle gelecek kuşakların verimliliklerinin artmasının sonucunda ortaya çıkan gelir artışı, kuşaklar arası aracı etki, İşsizlerin önceden yaptıkları işlerin program katılımcılarına bırakılması nedeniyle doğan gelir artışı, parantez içinde vakum etkisi ya da dolaylı gelir etkisi, vergi yükünün indirilmesinden doğan gelir artışı, parantez içinde vergi etkileri, işçilerin aşamalı verimlilik ve kazançlarından doğan gelir artışı, parantez içinde dolaylı gelir etkisi, iyi yetişmiş becerili iş gücünün işverenlerce hazır bulunması, yakın çevrede yaşayanların yaşam koşullarının gelişmesi. Bir, eğitimli birey toplumda daha fazla vergi öder. 2. Toplum hizmetleri sunan örgütlere katılım artar. 3. Kadın eğitimi, sağlık ve daha sağlıklı bireylerin artmasına neden olur. 4. Teknik değişimlere uyum artar. 5. Eğitimli bireyler daha az sosyal yardım desteğine gereksinim duyar. 6. Suç oranlarında düşme olur. 7. Bireyin çevresiyle ilişkilerinde gelişme olur. 8. Toplumun modernleşmesine etki eder. 9. Eğitimin bir sonraki kuşaklara kültür ve birikim artımı kolaylaşır. 10. Ekonomik gelişme ve verimlilik artar. 11. Eğitimin ulusal ve uluslararası yayılımı artar. 12. Eğitimli bireylerin demokrasi ve örgütlü toplumun oluşmasına katkısı olur. 13. Okulun çocuk bakıcılığı ve çocukları ekonomik sömürüden kurtarma işlevi vardır. Ülkeler toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanda varlıklarını sürdürebilmek ve diğer uluslarla yarışabilmek için eğitime daha çok yatırım yapmaktadırlar. Sadece ekonomik üstünlük yeterli değildir. Nitelikli bilgi, becerili ve uyumlu insan gücüne de gereksinim vardır. Ekonomi eğitimi. Eğitim sisteminin eğitim kuruluşlarını ekonomik kurallarına uygun olarak çalıştırma, ülke kalkınması için gerekli sayı ve nitelikte insan gücü yetiştirmenin yanında ekonomi açısından bir diğer görevi de vatandaşlara ekonomi eğitimi vermektir. Ekonomi eğitimi gören birey kendisinin ve ailesinin gelir gider hesabını bilir, gereksinimlerini sınırlı olanaklarla en verimli bir biçimde karşılar. İnsanın gelir ve giderlerinin yönetimini öğrenmesi onu mutlu eder. Çünkü insan bir ömür boyu gelir ve giderlerini dengede tutmak için uğraş vermek zorundadır. Genelde birey ve aile mutsuzluklarının nedeni gelir ve gider dengesinin sağlıklı olmamasından kaynaklanmaktadır. Ekonomi eğitiminin başlıca amaçları şöyle sıralanabilir. Parantez içinde başaran 1975. 1. Elde edilen besinleri israf etmeden ve besin değerini düşürmeden tüketme, gerektiğinde bu besinleri saklama, koruma, bilgi ve becerisini kazanma. 2. Sahip olduğu donatım, giysi ve üretim araçlarını koruma ve verimli bir biçimde kullanma becerisine sahip olma. 3. Elinde bulunan üretim araçlarını kullanarak yeni gelir getirici kaynaklar bulma çabasında olma. 4. Kendi gücünün farkında olup en verimli bir biçimde kullanması ve sürekli geliştirmesi. 5. Geçinme ve yaşama koşullarını iyileştirmede ve üst düzeylere ulaştırmada finansal kaynakların önemini bilerek, parantez içinde israfa ya da cimriliğe kaçmadan, tutumluluğu öğrenerek para yönetimi alışkanlığını kazanmasını sağlamaktır. Ekonomi eğitimi ailede başlar. 4 yaşını geçen çocuklar kendilerine verilen harçlıkları yönetebilmekte, kendisinin veya ailesinin sahip olduğu araçları kullanma ve koruma gibi alışkanlıkları kazanabildiği görülmektedir. Gelir ve giderlerini dengeli bir biçimde yürütebilen bireyler, kendi malını korumayı ve bunları verimli bir biçimde kullanmayı yönetebildikleri gibi, bir iş yerine girdiğinde, işinde, devlet yönetimine geldiğinde de devlet parasını ve malını daha verimli kullanacağı söylenebilir. Bu bağlamda eğitim programları ve okulun öğrenme ortamı, öğrencilere ekonomi eğitimi vermeye elverişli biçimde düzenlenmeli ve ekonomi eğitimi planlı olarak okullarda yürütülmelidir. Parantez içinde başaran 1975. Özet. Ekonomi sınırsız olan gereksinimler ile sınırlı olan mal arasında en uygun dengenin sağlanması için insanların yaptığı seçimler ve etkinlikleri inceleyen bir bilim olarak tanımlanabilir. Ekonominin gelişmesi için nitelikli iş gücüne gereksinim vardır. Nitelikli iş gücünün eğitim yoluyla yetiştirilmesi mümkündür. Ancak eğitimin niteliğini artırmada ekonominin önemi göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle toplumun ekonomik ve sosyal kalkınması için fiziksel sermayeye gereksinim olduğu kadar, bu fiziksel sermayeyi en akılcıl ve verimli olarak işletecek olan sosyal sermayeye de gereksinim vardır. Bu nedenle ülkelerin kalkınmışlığının temelinde yatan temel unsur, o ülkenin yetiştirmiş olduğu iş insan gücüdür. Nitelikli insan gücünün belli bir konuda yeterli bilgi, beceri, tutum ve davranışlara sahip olmasının yanı sıra çağın gereklerine ve toplumun beklentilerine uygun bilinç ve davranışlara da sahip olması beklenir. Eğitimin toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik sistemler ve alt sistemleriyle olan ilişkisi, eğitimin öncülük rolünü üstlenmesini gerektirmektedir. Çünkü anılan sistemler hem birbirini etkilemekte hem de etkilenmektedirler. Bu nedenle önceliğin eğitime verilmesiyle alanında uzman bireyler, demokrasiyi içselleştirmiş seçilenler ya da seçmenler ve toplum önderleri, toplumun gelenek, norm ve kültürel değerlerine sahip çağdaş bireyler yetiştirilecektir. Eğitimin ulusal amaçlara, bireyin gelişim düzeyine ve toplumun beklentilerine uygun olması kadar, ekonominin gereklerine de uygun olması gerekir. Ekonomi biliminin uğraşı alanı, ülkenin tüm ekonomik sorunlarıdır. Eğitim ekonomisi ise daha derinlemesine, bu kavramların çerçevesi içinde eğitimin ekonomik yönünü inceler. Eğitim ekonomisi bulguları ile eğitimin ekonomik temelleri oluşturulmaya çalışılır. Eğitimde hangi alanlara ne oranda ve nasıl yatırım yapılacağı, bu yatırımlardan herkesin adil bir biçimde yararlanmasının sağlanmasına çalışılır. Bu çalışmada kısaca ekonomide kullanılan bazı kavramların tanımları yapılarak eğitim ekonomisi ile ilişkileri ve özellikleri açıklanmıştır. Eğitimin bireysel ve toplumsal, dışsal yararları açıklanmış, ekonomi eğitiminin önemi vurgulanmıştır. Değerlendirme soruları. 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonominin temel sorunlarından üretim aşamasında sorulan sorulardan biri değildir? A. Ne üretilecek? B. Ne kadar üretilecek? C. Kime üretilecek? D. Nasıl üretilecek? E. Üretim nasıl artırılacak? 2. Bireyin belli bir konuda, belli bir düzeyde ve belli bir eğitim kurumuna devam edebilme olanağı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A. Eğitim istemi. B. Eğitim sunumu. C. Eğitim maliyeti. D. Eğitim ekonomisi. E. Eğitim planlaması. 3. Sınırsız olan gereksinimler ile sınırlı olan hizmet arasında en uygun dengenin sağlanması için insanların yaptığı seçimler ve etkinlikleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Eğitim ekonomisi. B. Ekonomi. C. Eğitim planlaması. D. Eğitim istem ve sunumu. E. Eğitim yönetimi. 4. İnsanların gereksinimlerini doğrudan doğruya karşılama elverişli olan üretilebilen ve doğada belirli miktarda bulunan maddi ve manevi araçlara ne denir? A. İstem. B. Sunum. C. Yatırım. D. Mal. E. Tüketim. 5. Bir kişinin herhangi bir işte çalışarak ekonomik kazanç elde etmesi yerine bir okula devam etmesiyle feda ettiği ekonomik kazanca ne denir? A. Dolaylı maliyet. B. Dolaysız maliyet. C. toplumsal maliyet, D gerçek maliyet, E fırsat maliyeti. 6. Bireylerin güvenç düzeyini yükseltmek, toplumsal ve bireysel yaşam standartlarını geliştirmek amacıyla siyasal iktidarların belli ekonomi ve toplumsal politikalar izleyerek toplumun yapısını değiştirme girişimi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. Planlama, B. Büyüme, C. Kalkınma, D. Gelişme, E. Değişme. 7. Ekonominin maliyetini aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak karşılamalıdır? A. Bireyler, B. Aile, C. İşverenler, D. Devlet, E. Dünya Bankası. 8. Bir mal ve hizmetin değişik ücretlerden fiilen satılmak istenen miktarlarına ne ad verilir? A. Maliyet, B. İstem, C. Sunum, D. Tüketim, E. Fayda. 9. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin bireysel yararları arasında yer almaz? A. Eğitimin gelir artırıcı yararları, B. Eğitimin istihdam açısından yararları, C. Eğitimin piyasa dışı yararları, D. Vergi artışı, E. İş doyumu. 10. Aşağıdakilerden hangisi eğitim yatırımlarının toplumsal ya da kişisel getiri oranları açısından en fazla olanıdır? A. İlköğretim, B. Orta öğretim, C. Yüksek öğretim, D. Mesleki eğitim, E. Yaygın eğitim. Yanıtlar: 1. C, 2. A, 3. B, 4. D, 5. E, 6. C, 7. D, 8. C, 9. D, 10. A. Ayrım sonu.